Ayrım 2. Ayrım 10.
Bu kampların tümünde Merkez Bankası'nın para değiştirme hizmeti, sağlık ekipleri, alışveriş yapabilecekleri kantin, sıcak yemek mutfakları, ikisinde de çocuk parkı vardı. Bu kampların tümü tel örgülerle çevriliydi. Dışarıdan akraba ya da gazeteci girişleri, kamptan kampa hoşgörü derecesine göre ve günden güne değişiyordu. Çevre halkının, Türklerin ve Kürtlerin bu kamplara tepkileri birbirinden çok farklıydı. Silopi kampında bir Türk askeri, "Geçen yıl bu adamları gördüğümüz yerde vuruyorduk, şimdi yedirip içiriyoruz." Çukurca'da bir esnaf, "İlk gelenleri 28 Ağustos'tu, evlerimize götürdük. Ertesi gün polis hepsini tek tek evlerden toparladı. Biz kaçırdık, onlar yakaladı, geri yolladılar. Biz kaçırdık, onlar yakalayıp sınırın öte yanına teslim etti. Çoluk çocuk, ihtiyarları, kadınları. Kucak açtık, bırakmadılar ama sonra önleyemediler." Van'da bir kırtasiyeci, "76 depreminde millet açıkta kaldı ya, Kara Gündüz köyünde hemen konutlar yapıldı ama kimse evlere girip yerleşemedi çünkü suyu elektriği yoktu. Sonra Afgan mülteciler gelecek dediler. 10 yılda yapılamayan 10 günde yapıldı. 14 kilometreden suda elektrikte geldi, Afganlılar yerleşti." Kucak açmayla, "Onlar bizim parçamız, bizim akrabamız, kardeşimizle neden onlara sağlanan olanaklar bunca zamandır bize sağlanmadı?" kıskançlığı arasında gidip geliyorum. Diyarbakır'da Sağlık Bakanlığı görevlisi, "Eskiden Kürtçe bildiğimizi saklamak zorundaydık. Şimdi bakanlıklar, müdürlükler harıl harıl Kürtçe bilen sağlık elemanı arıyor." Hakkari'de Zap kıyısında bir köyde, "Nah burada Kürtçe konuştu diye dayak yememiş tek insan göremezsin. İnanmazsan çık sokağa her geçene sor." Diyarbakır'da çok üst yetkili biri, "Barınma merkezine çadır taşıyan kamyonun şoförü, fazla mesai alacağım diye yol kenarına çeker de saatlerce uyursa gerisini siz düşünün." Her tümcede biraz daha küçülüyordum. Diyarbakır'daki Dicle kampındayım. Tüm kamplarda olduğu gibi girişte polis denetimi. Deftere yazılıyorsunuz, kimlik bırakılıyor, çanta aranıyor, yanınıza bir polis veriliyor ve içeri bırakılıyorsunuz. Kimi günler giriş yasak. Polis eşliğinde röportaj yapmanın güçlüğünü anlatınca ve saatlerce bir çadırda Kürt kadınlara sohbete dalınca polis yanınızdan uzaklaşıyor. Kimi zaman örneğin bir doktor "Ne sordun, neden sordun?" diye polislik ederken, kimi zaman da bir yetkili "Ben yanınızda durmayayım, belki konuşmaya çekinirler" diye anlayış ve incelik gösteriyor. Dicle kampında erkekler hep erkekçe, kadınlar hep kadınca konuşuyor. Erkeklerin geleceğe ilişkin beklentileri politik ya da şöyle özetlenebilir: Irak'a dönüp sonuna dek savaşı sürdürmek, özgürlüğe dek, bağımsızlığa dek. Kadınların geleceğe ilişkin beklentileri ise çocuklarını yaşatabilmek, hayatta kalabilmek. Bu kadınlardan biri daha bir gün önce ilk çocuğunu kampta dünyaya getiren Şehzat 18 yaşında. Kız bebeğe Dicle adını koymuşlar. Kampta 2 gün önce doğmuş bir bebek daha var. Oğlana Diyar adı verilmiş. Her iki annenin de amacı bebeklerini yaşatmak, onları sağlıklı büyütmek. Sonradan aynı gün Yüksekova'daki kampta 2 bebeğin soğuktan öldüğünü öğrenecektim. Böyle geleceğe ilişkin sohbetleri erkekler hep sloganlarla süslüyor ve ansızın çevrenizi "Bimiri Saddam, Saddam'a ölüm" ya da "Bramın Türkiye, kardeş Türkiye" diye haykıran yüzlerce kişi sarıveriyor. Onu ne zaman gördüm bilmiyorum. Ne zamandır sohbete katılmıştı onu da bilmiyorum. Gözlerini dikmiş ısrarla gözlerimin içine bakıyordu. Ben başka peşmergelerle yine savaşları, amaçları üzerine konuşuyordum. O gözlerini benden ayırmıyordu. Çok korkmuş, çok yalnız, çok üşümüş bir hali vardı. Dayanamadım, ona döndüm. "Peki senin gelecekten beklentin ne?" diye sordum. Tek sözcük mırıldandı: "Bir battaniye." Güneş çoktan batmıştı. 1-2-3 ölüm. Van'dan Hakkari'ye giden otobüsteyim. Van geride kaldı, Van'la birlikte denizde. Van Gölü'ne yörede herkes deniz diyor. Ve yeryüzünde gördüğüm en güzel, en etkileyici gün batımları bu denizde yaşanıyor. Van'la Van Gölü ile birlikte turistler, Akdamar Adası ve üzerindeki 1200 yıllık kilise, o muhteşem güneş batışları da geride kaldı. Ve güzelim gölün kıyı şeridinin şimdiden polis kampı, jandarma kampı, karayolları kampı, çimento fabrikası ve tesisleriyle kapatılmış olmasının içime çökerttiği kara bulutlar da geride kaldı. Van'dan uzaklaşıp Hakkari'ye yaklaştıkça dağlar sıklaşıyor, dağlar yükseliyor. Dağlar büyüdükçe yollar küçülüyor, virajlar keskinleşiyor. Otobüs uçak olmaya heveslendi galiba. Biraz önce ta 3000 metreye yükselmiştik, şimdi yine alçak uçuştayız. Otobüste bayanlar bayanlarla, baylar baylarla oturuyor. Yanımdaki genç kadın, yol arkadaşım, Hakkari'de ilkokul öğretmeni. Buralarda halkla ilişkin çoksa askerden çekinirsin. Karakola sık girip çıkarsan halk kuşkulanır senden, diyor. İşte yine düze indik ve zap suyuna rastladık. Zap şimdilik usul usul boz bulanık akıyor. Kah yanı başımızda, kah çok çok aşağılarda. Bu zapın uysal hali. Bir de kıştan sonra karlar eridi mi görün. Ben etkilerini gördüm. Üzerindeki köprülerin çoğunu fırlatıp atmış. Yeniden kış gelecek ve hala köprüler onarılmamış. Ama ana yolda onarım sürmekte. Her yıl yeniden onarılıyor Hakkari'ye giden yol. Kar, çığ, heyelan ve zapın suyu acımasız. Zapın öfkesine dayanabilmiş minicik köprülerin öte yanında ulaşılması güç köyler. Zapın öte yanında sık sık dağa taşa yazılmış hep aynı yazı. Önce vatan. Dalıp gidiyorum çok çok eskilere, dünyanın kuruluş günlerine. Günün birinde dağlar, yüce dağlar toplanıp bir olmuşlar ve yürüyüşe geçmişler. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Tanrı da yukarıdan dağları izlermiş. Doğrusu bu yürüyüşten de biraz sıkılmaya başlamış Tanrı. Dağlar tam Hakkari yöresine geldiklerinde bu yürüyüşe artık iyice öfkelenen Tanrı dur diye buyruk vermiş ve tüm dağlar oldukları yerde duruvermiş. İşte o gün bugün dağların durduğu yer Hakkari'ymiş. Otobüsün penceresinden gördüklerim söylenceyi doğruluyor. Yine yükseldik, yükseldik, Depin Köprüsü'nden geçtik ve işte Hakkari'ye giriş. Kente giriş ve çıkış tek yoldan. Başka çıkış yok. Hani cezve, tava biçiminde, tek saplı. Nereden girersen oradan çıkabilirsin. Yolun başında emniyet ve güvenlik görevlileri. Giriş ve çıkışlarda kimlik, arama, nereden geliyorsun ya da nereye gidiyorsun sorusu. Hakkari'deyim. Kent iki ana caddeden oluşuyor. Gerisi yol işte. Yüksek tek tük binalar, PTT Emniyet Merkezi ve polis lojmanları. Kent 1748 metre yükseklikte kurulmuş. Çevresi daha da yüksek. Bir yanında Sümbül Dağı tepeden bakıyor. Öte yanda Vatan Dağları kenti kuşatmış. Orta yerde bir tepe daha, Bay Kalesi. Eskiden çay bahçeleriyle dolu bir parkmış. Sonra kahveler yerini Tugay birliklerinin gözleme kulesine bırakmış. Kentin nüfusunun yarısından çoğu asker ve polis. Kent pek kente benzemiyor. Hakkari'deyim. Ve kente girdiğim andan, kentten ayrılacağım ana dek bir türlü yakamı bırakmayan bir duygu. İçimden söküp atamadığım bir duygu. Suçluluk duygusu. Sanki suçluymuşum duygusu. Sanki kötü bir şey, yapılmaması gereken bir şeyler yapmışım ya da yapıyormuşum duygusu. Zaten kaldığım otelde de polisten askerden geçilmiyor. Her an kimlik denetimi. Üstelik namluları göğsünüze dayanmış silahlar eşliğinde denetim. Otel yönetimi her gün kimsin, hangi gazetedensin, nereye gittin, nasıl gittin her şeyi emniyete bildiriyor. Hani neredeyse Hakkari'de gazetecilik yapmak, anarşistlik yapmakla eşdeğerde. Günde birkaç kez içimden kendi kendime ben suçlu değilim, potansiyel suçlu değilim diye tekrarlar oldum. Ben suçlu değilim. Kötü bir şey yapmıyorum. Yasa dışı bir iş yapmıyorum. Yalnızca Hakkari'de gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Kentte herkes her an bir şeylerden korkuyor. Ama herkes potansiyel suçlu muamelesi görmekten, gerçek suçluya dönüşmekten korkuyor. Güneş battıktan sonra sokağa çıkmak büyük cesaret gerektiriyor. Validen aldığım Hakkari'ye ilişkin bölgenin tanıtımı raporundan birkaç tümce. Bu aşağıdaki bilgiler 1988 yılına ait. Bugün durum daha mı iyi, daha mı kötü? Bir zahmet siz tahmin edin. İlçe merkezlerinde kanalizasyon mevcut değildir. Evet, bu da hemen fark ediliyor, hem görüntüden hem de kokudan. Ama kanalizasyonsuz merkezler otomatik telefona kavuşmuş olup, toplam 142 köyden 89'unda telefon vardır. Ah benim çelişkiler ülkem. Yine rapordan, 142 köyümüzün 116'sında ve mevcut 463 mahallemizin 226'sında elektrik mevcuttur. Dolayısıyla köylerimizin %56.91'i elektriğe kavuşmuştur. Yani yıl 1988, Hakkari çevresindeki köylerin %43'ü karanlıkta. Şimdi anlıyor musunuz peşmerge kamplarına ilişkin niye sefalet edebiyatı yapamayacağımı? Hakkari'nin çevresi sularla dolu ama kentte su yok. Şişe suyu alıp içiyorlar. Hakkari'nin aşağı Biçer mahallesi, ki yaz diye gidebildim kışın yolu kapanır, 400 hanelik bir yer, bir tek ilkokulu yok. Hakkari'ye bağlı 15 muhtarlıkta da okul yok. Vali terör yüzünden buraya yatırım yapılamadığını, yatırım yapılamadığı için terörün arttığını söylüyor. Evet, bunu biliyorum. Ama başka bir şey daha biliyorum. Son yıllarda buradaki gelişmeleri halkın PKK yardımı, PKK kalkınması diye adlandırdığını, onlarla mücadele edebilmek için en sonunda devlet bizi gördü dediğini de biliyorum. Valinin bir yandan benimle konuşurken bir yandan telefonları cevaplamasını izliyorum. Kah 700 çadır hala yola çıkmadı mı, uyuyor musunuz diye haykırıyor, kükrüyor, kah peki efendim kampın çevresine tel örgü de çekeriz diye boyun eğiyor. O gün bugün Hakkari denince gözümün önüne gelen fotoğraflar değişti. Bundan sonra da değişecek. Çöp yığınları, çöp tepeleri arasında insanların bata çıka debelene debelene yiyecek birkaç lokma araması, üniformalı çete diye adlandırılacak olayın PKK maskesi altında faili meçhul cinayetlere, adam kaçırmalara, fidye almalara, kaçakçılığa, polis ve köy korucuların katılması ve benzeri fotoğraflar. Hakkari'nin içinden bir anı taşıyacaksam, öleceğim güne kadar hiç kuşkusuz şu olacak. Sokak ortasında çocuklar oynuyor. Elbet hava henüz kararmadan. Dünyanın her yerindeki gibi oyun oynuyor Hakkari'nin çocukları. Örneğin saklambaç oynuyorlar. Yalnız sözleri dünyanın her yerindekinden değişik. Bir duvara gözlerini yummuş olan ebe şöyle sesleniyor. Önüm arkam, sağım solum sobe. Polis, asker, korucu olmayan ebe. Önüm arkam, sağım solum sobe. Polis, asker, korucu olmayan ebe. Ve bütün çocuklar ebe olmamak için kaçışıp saklanıyor. Bir de tıp oynuyor Hakkari sokaklarında çocuklar. Hani ebe olan 1-2-3 tıp der ve hızla arkasına döner. Tıp deyince herkes olduğu yerde olduğu gibi donar kalır. Kıpırdayan, gülen, yerinde duramayan yanar, oyundan çıkar. Hakkari'de çocuklar tıpı şöyle oynuyor. 1-2-3 ölüm. 1-2-3 ölüm. 1-2-3 ölüm. Yolda biter, ömürde. Ah dağlar, yaman dağlar. Şimdi Hakkari'den çıkıp şu dağları aşıp sınır boyu ilerlemeliyim. Hakkari'nin vahşi doğasında, acımasız düzeninde insanın içini ısıtan çocuklara veda edip, girmesi kadar çıkması da zor olan kentten ayrılıyorum. Hakkari'den sabah 5'te yola çıktık. Tuttuğum taksinin sürücüsü Ahmet Bey, ona Baba Ahmet diyorlar. Hakkari'de o sıralar Milliyet muhabiri olan Ali Sevmiş ve ben. İki yol arkadaşım da çok iyi Kürtçe biliyor. Hedef önce iyice güneye, Irak sınırına, oradan batıya, sınır boyunda Çukurca ve Çığlı'ya uğramak ve hava kararmadan Uludere'ye ulaşmak. Amaç yol boyunca insanları tanımak. Henüz kamplara yerleştirilmemiş olanları, komşudan gelenleri, bizimkileri. Köylere, mezralara girip çıkıyoruz. Suyu, elektriği olmayan, Bir hanede 21 kişinin barındığı köyler, bugün o köyler hala orada mı, yoksa boşaltıldı mı, ya insanları nerede, bilmiyorum. Aradan yıllar, savaşlar, ölümler geçti. Dağlar, dağlar, yine dağlar. Biri bitmeden öteki başlıyor, dimdik. Hele kimine gökdelen diye ad takmışlar. Cepheler betonarme apartman gibi iniyor. Bir saat kadar gitmiştik ki yolumuz kesildi. Atlılar tarafından. Atlarıyla sınırı geçmeyi başarmış ve atlarını henüz satmamış peşmergeler ve aileleri. Başlarında Türk askerleri. Yol denilen şey çok dar. Ya atlılar geçecek ya biz. Sonunda uzlaşıyoruz. Nasıl bir uzlaşmaysa bu. Önce onlar geçecek, sonra biz. Hepsi Kürtçe aynı soruyu soruyor. Yüksek ovaya daha çok var mı? Belli ki kampa götürülüyorlar. Yanınızda ekmek var mı? Hakkari'den 65-70 kilometre uzaklaşmıştık ki karşımızda Geyvan Karakolu, birliklerimiz, kimlik denetimi. Aslında köprüden geçip yola, Çığlı'ya devam edebiliriz. Ama Çukurca'ya uğramak istiyorsak köprüden önce yoldan çıkıp bir başka dağa tırmanmalıyız. Bakmayın adı Çukurca olduğuna. Neredeyse 2000 metre yükseklikte kurulmuş. Dağın bir yamacı Türkiye, öteki yamacı Irak. Çukurca'ya tırmanıyoruz. Tepemizde askeri helikopterler. Sürücü Baba Ahmet, şu üzerinden geçtiğimizin yol olduğuna beni ikna etmeye çalışıyor. Bence değil. Yol bitti, burada yol yok diyorum. Ömür biter, yol bitmez diyor Baba Ahmet. Çukurca'dayız. Askeri birliklerimiz aşağıdaki Narlı, Üzümlü köylerine tepeden bakıyor. Tabur lojmanları, atış poligonu ve benzeri. Çukurca'da en çok Irak'tan kaçan Kürtlerin 27-28 Ağustos gecelerini, sınırın öte yanından nasıl geldiklerini, bizimkilerin onları evlerine nasıl aldıklarını, sonra polisin evlerden çıkarıp topladıklarını, nasıl geri yolladığını dinliyorum ve söz hep ama akın önlenemedi diye bitiyor. Oramar, Doski, Bervar, Nirve, Herki, Zebar aşiretlerinin yarısı oradaysa öbür yarısı buradaydı zaten. O geceden sonra Çukurcalılar her şeylerini paylaştı onlarla. Olmayan yiyeceklerini, sularını, kendilerine yetmeyen şilteleri, yorganları ve tüm anılarını. Kaçma kovalama sırasında ölen iki kadın ve dört çocuğu kendi mezarlıklarına gömdüler. İzin verirse hiçbirini bırakmazlar, alıkoyarlardı. Ama onları alıkoymak yasaktı, kamplara gideceklerdi. Çukurca'da başka öyküler de dinledim. Öykülerden geriye tek cümle kaldı. Çık sokağa, önüne gelene sor. Burada işkence görmemiş tek adam bulamazsın. Çukurca'dan ayrıldık, dağın tepesinden düze indik. Yine yollardayız. Olacak şey değil. Biraz önce bomboş sakin olan Geyvan Köprüsü, şimdi manevra alanı gibi. Giden gelen askeri araçlar, koşuşan askerler, yankılanan emirler, sanki tatbikat var. Tel örgülerin önünde durdurulduk. Köprünün öte yanında 50 kadar kamyon, içleri peşmerge dolu. Onlar bizim yana, biz öteki yana geçeceğiz. Ama yasak. Bir üst yetkiliyle görüşeyim bari. Yol açılır mı, ne zaman açılır, yoksa Hakkari'ye geri mi dönmeli, bunları öğreneceğim. Arabadan inip yürüyerek köprüyü geçiyorum. Teğmen yüzüme bakmadan konuşuyor ve yalnız iki cümleyi tekrarlıyor. Geçmek yasak ve gazeteciye bilgi veremem. Devlet sırrı sormuyorum. Bekleyeyim mi, geri mi gideyim, hepsi bu. Yanıt alamayacağımı anlayınca yeniden yürüyerek gerisin geriye otomobilin yanına dönüyorum. Bizim arkamıza da kamyonlar birikmiş. Köprünün karşı yanındaki kamyonlardaki Kürtlerle konuşmam yasaktı. Ama bu taraftakilerle serbest. Neden diye sormayın. Yasaklarda mantık aramamayı öğrendim artık. Kamyonların içi tıkış tıkış. Tek tük yastık yorgan. Kapkacak gibi malzemeleriyle, bol bol çocuklarıyla günlerdir açıkta bekledikten sonra kamplara gidiyoruz umudu ve sevinciyle, kamyonların içinde bir bayram havası. Kamyonları bekleyen Mehmetçikler de onlara uymuş, bir sevinç, bir keyif, bizim de fotoğrafımızı çek, bizim de, bizim de. Sanki şenliğe, panayıra gidiyorlar. Onlarla oyalanırken yanımızdan geçen bir askeri jip duruyor. Milliyet okuruymuşlar. Zeynep Hanım sakın öte yana gitmeyin, Hakkari'ye geri dönün diyorlar. Operasyonlar falan ve uzaklaşıyorlar. Peşlerindeki kamyonlarla birlikte. 50-60 kamyonu el sallayarak yolcu ediyorum. Bu iş bitsin sonra düşüneceğim, yola devam mı yoksa geri dönmek mi diye. Düşünmeye fırsat olmadı. Son kamyonu da uğurlamıştık ki şoför Ahmet'in sesini duydum. Koşun, köprü açıldı. Ve o anda kendimi otomobilde buldum. Geyvan Köprüsü'nü geçmiş Çığlı'ya doğru ilerliyorduk. Çığlı'dayım. Yemyeşil bir köy ve yanı başında dağlarla çevrili bir boşluk. Bu boşluk, bu toz toprak, burayı kesen sular, Irak'tan kaçanların ilk sığınağıydı. Sayıları on binlerle sayılıyordu. Burası yaşamın sıfır noktası. Ne çadır, ne mutfak, ne tuvalet, ne çeşme. Ve Çığlı'da yaşam devam ediyor. İşte bir Kürt güzeli, allı güllü, sırmalı işlemeli giysileri içinde, yaktığı odun ateşinde yemek pişiriyor. Adı Şave'ymiş. Eldeki son hayvanlarını kesmişler, onu pişiriyor. Biraz ötede Medine, karnı burnunda. Bebek 3-4 güne kalmaz gelirmiş. Bu durumda nasıl gelebildi buralara? Ayşe Medine'nin kaynanası. Omzunda o taşımış 9 aylık gelinini buralara. Medine 13 yaşında. Daha kendi çocuk. Yokluk içinde Çığlı'da hayat devam ediyor. Kamyonlar geliyor, haydi toparlanın, gidiyorsunuz. Kükremesiyle komut Kürtlereydi. Yeniden yollar kapanır endişesiyle biz de fırladık. Çığlı'dan ayrıldık. Yine yollara vurduk kendimizi. Yollardayız. Çığlı Deresi boyunca, sınır boyunca, kah yükselip tırmanarak, otomobil isyan ediyor, geri kayıyor, kah alçalarak, kayaların, taşların üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Ama artık burada gerçekten yol yok. Baba Ahmet, ömür biter yol bitmez diye belki bin kez söylediği tümceyi yineliyor. Ve yol boyunca adım başında karakollar, jandarma, asker birlikleri. Her birinde kimliklerimiz, plakamız yazılıyor. Şimdi şuradan çıktık, şimdi şuraya gidiyoruz diye yazılıyor. Tuhaf bir durum var ortada. Sevgili okur, eğer Hakkari ve çevresinde günler geceler boyu çeşitli tarafların yalnız terör öykülerini dinlemişsen, yol alırken acaba PKK'nın mayın döşedikleri yer burası mıydı diye kıvranırsan, bunca denetimin, alınan bunca önlemin seni, vatandaşı korumak için olduğunu düşünüp rahatlaman gerekir. Ama gelin görün ki her zaman pek öyle olmuyor işte. Çığlı'dan çıktıktan sonra yol arayıp yol bulup şoför Ahmet'in ömür biter yol bitmez nakaratıyla geçip gidiyoruz. Sık sık denetim noktalarından geçiyoruz. Birinde Üsteğmen güler yüzle uyarıyor. Yolun bundan sonrasında karşınıza Irak askerleri çıkabilir, dikkatli olun. Buradan sonra sizden sorumlu olamayız, başınızın çaresine bakın. Irak askerleri tehlikeli midir, bir şey yaparlar mı? Yok, yapmazlarmış. Korkmamamızı, dur derlerse durmamamızı öneriyor ve yineliyor. Buradan sonra bizim sorumluluğumuzda değilsiniz. Şimdi de Irak askerlerinden korkuyorum ama Üsteğmen öyle mantıklı, rahatlatıcı konuşuyordu ki devam dedik. Zaten artık istesek de geri dönemeyiz. Dönüş yolları çoktan kapanmış. Derin bir vadideyiz. Yol yer yer Irak'tan geçiyor. Kah bu yandan, kah öte yandan ilerliyoruz. Yani kah Türkiye'den, kah Irak'tan. Onların yanı hep ağaçlıklı. Bizim yanda ağaçlar dipten kesilmiş, güvenlik önlemi. Gözlerim yalnız sınır taşlarını görüyor. Bir onlarınkini, bir bizimkini. Bu kiminkiydi diye sora sora sanki bir şey fark edermiş gibi. Derken karşı yamaçta Iraklı askerleri de seçmeye başlıyor gözlerim. Korkudan çok acıma duygusu uyandırıyorlar bende. Onlar da perişanlar. Kimi derede balık tutuyor, yıkanıyor. Kimi silah omuzda dolaşıyor. Kimi ateş yakmış, su kaynatıyor. Korkmuyorum ama yine de içimden ne olur aramızdaki şu su bitmese, şu dere hiç bitmese deyip duruyorum. Ben bunu derken aradaki su, dere yok oldu. Şimdi Iraklı askerler kurumuş dere yatağının üzerinde geziniyor.